Ayrım 28. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 325. Oysa uyumuyordu. 22'deki tartışmayı düşünüyor, o da kartal birim vardığı sonuca varıyordu. Fransız teğmenin sözünü ettiği önlem, hiç kuşkusuz kulenin boşaltılmasıyla ya da boşaltmanın başlamasıyla ilgiliydi. Kimi işlemler gece yapılırdı, kent uyurken. Oysa Şatila'dan dönen Akbaba tersini savunmayı sürdürmüştü. Hayır Charlie, kuleyi boşaltacaklarını sanmıyorum. Bana haber vermeden gitmezler. Göreceksin, haber verecekler. Generalim, öyleyse Fransızlara telefon edip açıkça ne zaman gideceklerini sorun. Demeye kalkacak olsanız, köpürüyordu. Kimseye telefon etmem ben. Kimseye bir şey sormam. Sorup da kendimi küçültmem. Kocalarının kendilerini boynuzladığını bilen ama onurlarına yediremedikleri için bilmezlikten gelen kadınlar gibi davranıyordu. İtalyanlar ellerinin altında bu iş için gerekli 90 kişi bulunmadığı için kulenin yansızlığını sağlayamayacaklarından Fransızların hangi gün hangi saatte gideceklerini öğrenmenin bir önemi yoktu. Önemli olan yangını önlemek, en azından geciktirmek. Gobeli'deki amalcıların Fransızların yerini almaya kalkışacak hükümetçilerle çatışmasını engellemekti. Bunun da yolu Bilal'i kandırmaktan geçiyordu. Evet, Bilal'i. Haber kaynakları daha dün çöplerin arasında bulduğu yarısı yırtılmış bir kitap nedeniyle birden gözleri açılan cüce konusunda kaygı uyandırıcı bilgiler vermişlerdi. Yüzbaşı demişlerdi. Bilal kafayı üşüttü. Durmadan ders veriyor. Dünyanın niçin döndüğünü, niye kimi kez sağ, kimi kez sola döndüğünü, niçin kimilerinin bir sürü ceketi varken kimilerinin yamalı bir tek ceketi olduğunu anlatıyor. Sabra'nın evi olduğunu, Şatila'nın da evi olduğunu, bütün batı kesiminin evi olduğunu, insanın evi çalınırsa geri alması gerektiğini anlatıyor. Bir de savaş türküsü uydurmuş ağzından düşürmüyor. Dişlerimle savunurum evimi, dişlerimle savunurum mahallemi. Yaklaşırsanız dişlerimle gözlerinizi, dilinizi kopartırım. Dişlerimle. İşin kötüsü insanlar onu dinliyor, peşinden gidiyorlar yüzbaşı. Charlie saatine baktı. 6 olmuştu. Saat 7'de Bilal Gobere'den çıkıp sokakları süpürmek için eski kente giderdi. Acele etmeliydi. Kalktı, komuta merkezini aradı. Fransız bayrağı yerinde mi hala? Bir ses sevinçle karşılık verdi. Yerinde, yerinde. Atmaca doğruladı. Rahat bir soluk aldı. Angelo'ya seslendi. Kalk evlat. Alçak bir ses yanıt verdi. Peki şef. Geceyi Ninet'in mektubunu okuya okuya uykusuz geçirdiği için yüzü solgun Angelo giyinip geldi. Onu süzüp kaşlarını kaldırdı. Bir şeyin mi var evlat? Hayır şef. Öyleyse Stefano ile Martino'yu da uyandır. Gobeli'ye gidiyoruz. Angelo'nun gitmesiyle dönmesi bir oldu. Pembe odada yoklar şef. Nasıl olmazlar? Yoklar. Gaspare, Ugo, Fifi de bilmiyorlar nerede olduklarını. Git bul şunları. Angelo yine çıktı. Birkaç dakika sonra büyük bir telaşla geldi. Hastaneye gitmişler şef. Hastaneye mi? Evet. Leopar'ın sürücüsü 6'ya çeyrek kala çıktıklarını görmüş. Nereye gittiklerini sorunca içlerinden birisi hastaneye diye homurdanmış. Sahra hastanesine mi? Öyle olmalı. Sen kal. Ben gidip bakayım. Sahra hastanesinde değildiler. Buraya gelmediler. Dalga geçmişler sizinle. İtalya'ya izinsiz telefon edebilmek için yalan söylemiş olabilecekleri aklına gelince cipe atlayıp telefon kulübelerine koştu. Oraya da gitmemişlerdi. Bunun üzerine içini sıkıntı bastı. Bilal'i unutup çocuklarını kaybeden bir ana gibi aramaya koyuldu onları. Kantine, yemekhaneye, lojistiğe, kartal üstüne, depolara baktı. Bir tek bir tamircinin büyük bir keyifle Lady Godiva'nın sol böğrüyle sağ kaburgalarını birleştirmekte olduğu garaja bakmadı. Bu arada gün ağarmaya başlamıştı. 6:30, 6:45, 7 olmuştu saat ve ışıyan gün pusu dağıtmıştı biraz. El telsizi ötüp Akbaba'nın öfkesine ulaştığında saat tam 7'ydi. Charlie, hemen gelin, Charlie! Hemen geri döndü. Döner dönmez de analık içgüdüsünün etkisine kapılıp zaman yitirmekte ne büyük hata ettiğini anladı. Işığı yanıp sönen bir penceredeki çıplak bir kadına bakmaktan 25 alfadaki iki salağın Fransız bayrağının gece indirildiğini göremediklerini söylemişti Akbaba. Saat 5:45'e doğru Rambo eski su deposunun direğindeki lekenin mavi beyaz kırmızı Fransız bayrağı olmadığından kuşkulanmıştı. Güneş doğunca yeniden gidip bakmış, bayrağın Fransız bayrağı olmayıp hükümetçilerin beyaz üstüne Lübnan servili bayrağı olduğunu görmüştü. Dahası vardı. Kendisinden daha büyük bir kaleşnikov taşıyan, ne olduğu bilinmeyen bir türkü tutturmuş bir kaçığın öncülündeki Amalcılar, yediği beş gece Nasır Bulvarı'ndan gelip 22'nin önündeki küçük alanı işgal etmiş, barikat kurmaya başlamışlardı. Askerlerin tekme tokat püskürtme girişimi de bir işe yaramamıştı. Atmacanın "Yallah orospu çocukları, yallah geri basın" demesi bir işe yaramamıştı. Rambo'nun "Arapçı burada kalamazsınız" diye karşı çıkması bir işe yaramamıştı. Elebaşıları "Kalırız, kalırız" demişti büyük bir rahatlıkla. "Çok ufak tefek biri mi Charlie?" "Evet generalim." "Ceketi yamalı, düzgün İtalyanca konuşan bir cüce mi?" "Evet generalim." "Tanıyor musunuz onu?" "Evet generalim." "Bilal." "Yaralıyı saklayan adam mı?" "Evet generalim." "Öyleyse fırla, git konuş onunla." "Baş üstüne generalim, yalnız..." "Yalnız ne?" "Kulenin yansızlığı konusunda güvence vermezsek sonuç elde edemeyiz generalim." "Ne yansızlığı?" "Hükümetçiler dün gece kuleyi işgal ettiler. Sen yansızlıktan söz ediyorsun." "Kuleden çekilmelerini sağlamalıyız generalim." "Çekilseler ne yazar? Kuleye yerleştirecek adam yok elimizde. Kaç kez söyledim, anlatamadım mı hala?" "Ben Bilal'le konuşurken yine de hükümetçilerle konuşun siz." Bu kez Stefano ile Martino'yu aklından çıkartıp 22'ye koştu. Buradaki durum Akbaba'nın sandığından da kötüydü. Çok, çok daha kötüydü. Amalcılar havlayarak kulübelerinden fırlayan kızgın köpekler gibi Nasır Bulvarı'nı aşıp barikat kurmak için 22'nin önünü dolduruyorlardı. Kimisi bir iskemle, kimisi bir masa, kimisi bir döşek getiriyor, kimisi bunlara katmak için kum torbalarını ele geçirmeye çalışıyor, kimisi kuledeki hükümetçilere duyurabilmek amacıyla havaya ateş ediyordu. Kimisi de kendinden geçerek "Neha Hunna, buradayız" diye bağırıyordu. Bu kargaşanın orta yerinde ise kartal bir sürekli olarak mırıldanıyordu. "Ermiş Gennaro, ermiş Gerardo, ermiş Guglielmo, Musa, İsa, İbrahim, Yakup, İsa." Sanki denize düşmüş de tutunacak bir can kurtaran simidi arıyordu. Can kurtaran simidi Charlie oldu. Hemen ona tutunup barikatın üstünde ayakta durarak sayfalarının yarısı olmayan kitapta okuduğu türküyü söylemekte olan yamalı ceketli cüceyi işaret etti. "Evini, mahallesini dişleriyle savunduğunu söylüyor albayım" yanıtını verdi Charlie. Sonra iskemble, masa, döşek yığının üstünden inip kemikli suratını doğrultan Bilal'e doğru gitti. "Ne istiyorsun yüzbaşı?" "Konuşalım Bilal." "Konuşacak zamanım yok yüzbaşı. Adamlarımın başından ayrılamam." Sonra yeniden iskemle, masa, döşek yığının üstüne çıkmak için sırtını döndü. Ama Charlie bir kolundan yakaladı onu. "Bu barikat ne Bilal?" "Barikat değil yüzbaşı, köprübaşı." "Ne işe yarayacak bu köprü başı Bilal?" "Geri püskürtülürsek yeniden saldırmaya, başarırsak destek sağlamaya." "Neyi başarırsanız Bilal?" "Bizim olanı geri almayı başarırsak, bizden çalınanı." "Kule bizimdir yüzbaşı, halkımızın, sabra da bizim, halkımızın. Geri alacağız. Şimdi bırak da gideyim yüzbaşı." "Olmaz Bilal, beni dinlemen gerekiyor." Charlie kolundan tutmayı sürdürdüğü Bilal'i küçük alanın batısındaki duvarın dibine sürükledi. Küçük bir çocukla konuşurken yapıldığı gibi ona doğru eğildi, gözlerinin içine baktı. Gözleri sert mi sertti. Raşit'le birlikte gittikleri gecede olduğundan bile sertti. Sanki bir kararlılık kuyusunun dibini yansıtıyorlardı. "Bilal, bırak beni" dedim yüzbaşı. "Ben de beni dinleyeceksin Bilal" diyorum. "Dinle beni, iyi dinle. Hiçbir şeyinizi çalmadım ben. Kule senin değil, sizin değil. Sabra da senin değil, sizin değil. Herkesin, kentin malı. Kuleyi işgal eden askerler de hükümetin askerleri. Saldırırsan hükümetçilere bekledikleri bahaneyi vermiş olursun. Savaş bahanesini. Bahane sözcüğünün anlamını biliyor musun?" "Biliyorum." Fransızcası pretext, İngilizcesi pretext. Ama dediklerini beğenmedim yüzbaşı. "Olabilir Bilal. Ama şimdi söyleyeceğimi daha da beğenmeyeceksin. Onlarla başa çıkamazsın Bilal. Asker hepsi, gerçek asker. Ben de askerim yüzbaşı." "Evet ama onlar daha güçlü. Topları var Bilal. Zırhlı araçları, haberleşmek için telsizleri var. Benim de kaleşnikovum var yüzbaşı. Sonunda ben kazanacağım. Kitap öyle diyor." "Hayır Bilal, kazanamazsın. Ölürsün." Kitap yanılıyor. Ölüler bir şey kazanmaz. Gobeyre'ye dön Bilal. Dönmezsen hepinizi doğrayacaklar. Sizinle birlikte Gobeyre'de bıraktıklarınızı da, 8 çocuğunu, 9. çocuğunu bekleyen karını, yaşlı babanı da, sizin çatışmanızla hiçbir ilgisi olmayan İtalyanları da, benim de ölmemi ister misin Bilal? Gözlerin sertliği biraz azaldı. Kararlılık kuyusunun dibinde bir yumuşama parıltısı belirdi. Çok geç geldin yüzbaşı. Bir saat önce gelmeliydin. Ben bulvardan geçmeden önce. Bir saattir neredeydin yüzbaşı? Charlie bakışlarını yaklaşmakta olan bir cipe, Akbaba'nın cipine çevirdi ve Bilal'in kolunu daha da sıktı. Geç kalmadık Bilal. Her şeyi düzeltebiliriz. Yaralı gerillayı hastaneye götürdüğüm gece söylediklerini unutmadın değil mi Bilal? Hayır yüzbaşı, unutmadım. Artık can dostumsun dedim. Günün birinde benden bir şey isteyecek olursan, kitap yapma dese bile yaparım dedim. Tamam Bilal, işte o gün geldi. Senden barikatı kaldırmanı istiyorum. Buradan gitmeni istiyorum. Adamlarını alıp Gobeyre'ye dönmeni istiyorum. Kararlılık kuyusunun dibindeki yumuşaklık pırıltısı söndü. Yeniden sertleşen gözler Charlie'nin gözlerinin içine baktılar. Benim için... Benim adamların için mi istiyorsun bunu yoksa kendin için, kendi adamların için mi yüzbaşı? İki taraf için de Bilal. İnanmıyorum yüzbaşı. Ama yine de sözümü tutacağım. Bir isteğim olacak. Hükümetçiler gidecekler. Kuleyi İtalyanlara bırakacaklar. Kabul Bilal. Artık kolu bırakan Charlie doğrultu, cipten indi, kartal biri azarlamakta olan Akbaba'nın yanına gitti. Biraz canlanın albay. Ermişlerimizin de peygamberlerinizin de umurunda değil 22. Araya girdi. Generalim, hükümetçiler giderlerse Bilal de çekilecek. Kuleye İtalyanların yerleşmesini istiyor. Akbaba sertleşti. Hükümetçiler de böyle diyor, az önce konuştum. Hükümetçilerin yerine koyacak adamım olmadığına göre bu konu kapanmıştır. Kapansa da yeniden açabiliriz generalim. Demek istediğim, Rambo'nun adamlarını gönderebiliriz kuleye. Akbaba köpürdü. Saçmalamayın Charlie, Rambo ile birlikte topu topu 5 kişi... İki kata çıkartabiliriz generalim. Bir başka yerden 5 maro ekleriz. Kükreme yinelendi. Saçmalamanın da bir sınırı vardır Charlie. Böyle bir durumda 5 adamla 10 adam arasında fark olmadığını bilmelisiniz. Issız bir yerdeki bomboş bir binaya 10 kişi yerleştirmek demek, Hizbullahçılara 10 kurban sunmak demektir. Aynı zamanda kazanılmış olur generalim. 22'nin önünü de boşaltmış olur diye ekledi Kartal bir büyük bir umutla. Bu kez Akbaba duraksar gibi oldu. Doğru. Sonra artık yüksek bir kamyonun boyutlarına erişmiş olan barikata baktı. İskemle, masa, döşek yığmayı sürdüren amalcılara, tekme tokat atarak onları uzaklaştırmaktan vazgeçen bersaglierilere, Arapça dil dökmeyi bırakan Rambo'ya, yallah geri basın orospu çocukları diye bağırmaktan vazgeçen atmacaya baktı ve kararını değiştirir gibi oldu. 5 maro daha var mı? Evet var yanıtını verdi umutlanan Kartal bir. Hava saat kaçta kararıyor? 4:56 geçe generalim. 6:22 geçe her taraf kapkaranlık oluyor. Peki Rambo'ya 5 kişi daha verin. 4:56 geçeye, daha doğrusu 5'e kadar kuleyi denetlemeye hazır olmasını söyleyin. 5'e mi? Yalnızca 5'e kadar mı diye bağırdı telaşlanan Charlie. 5'e Charlie, 5'e kadar. Adamlarımı kendi elimle Hizbullah'ın eline düşüremem. Siz cüceye haber verin, ben de hükümetçilerle konuşurum. Ama saat 5'e kadar kalacağımızı söylersem gitmezler generalim. Söylemeyin öyleyse. Söylemezsem aldatmış, kalleşlik etmiş olurum. Orası sizi ilgilendirir Charlie. Benim tek amacım 22'nin önünü boşaltmak. Peki generalim. Charlie başını eğerek Bilal'e yaklaştı. Generalim kabul ediyor Bilal. Hükümetçiler gidecek mi? Dedi Bilal kuşkuyla. Gidecekler. Senin koşulunu öne sürdüler onlar da. Birazdan biz yerleşeceğiz kuleye. Ne kadar kalacaksınız? Bilemiyorum. Gerektiği kadar kalacağımızı sanıyorum. Söz mü yüzbaşı? Söz Bilal. Gerçekten mi? Bana inan Bilal. Deneyeceğim yüzbaşı. Sonra barikata doğru gitti. Adamlarına eşyaları alıp Gobeyre'ye dönmeleri komutunu verdi. Sonra Charlie'ye doğru döndü. Büyük bir üzüntü içinde elini uzattı. Zor bir sözü tutmak çok zordur yüzbaşı. Ama ben tuttum. Bakalım sen de tutabilecek misin? Charlie belli belirsiz kızardı. Niye soruyorsun Bilal? Çünkü savaşta dostluk olmaz yüzbaşı. Çünkü bir atasözü ya sen ya ben der. Charlie'nin kızarıklığı arttı. Bilal, hoşça kal yüzbaşı. Bir daha birbirimizi görmeyecek olursak kitabımın yanılmadığını unutma. Ben kazanacağım. Ölsem de kalsam da kazanacağım. O sabah hava çok soğuktu. Çamurun, pusun yanı sıra yağmur buz gibi bir kış soğuğu getirmişti havaya. Ama Charlie'yi titreten havanın soğuğu değildi. Utanca çok benzeyen bir duygunun ezikliği içinde 22'den ayrılıp karargaha gitti. Lady Godiva'yı iyileştirmiş oldukları için Stefano ile Martino'yu güler yüzlü pembe odanın hergelilerine karşı yürütülen soruşturma sonuçsuz kaldığı için çılgın atı asık suratlı buldu. Yasanın yasaklamadığını arlanma yasaklar der Seneca. Kor generalle başpapaz da gelmişlerdi. Birinin göğsü hak edilmemiş altın, gümüş, bronz madalya doluydu. Ötekinin üniformasının yakasını minicik ama ışıl ışıl iki haç kutsallaştırıyordu. Ve ikisi de özveri, onur, barış ve bağışlama üstüne ahkam kesiyorlardı. Profesör ise odasında gece boyunca var olmayan karısına yazmış olduğu mektuba bir not ekliyordu. Ne olağanüstü, ne benzersiz bir yetenek, düş gücü. Bu güçten yoksun olmak ne büyük mutsuzluk, ne büyük yoksulluk. Düş gücünüzle istediğiniz yere gidebilirsiniz, istediğiniz gibi olabilirsiniz, istediğiniz şeye kavuşabilirsiniz. Olmayan bir şeyi bile yaratabilirsiniz. Bildiğiniz gibi profesörün düş gücü de olmayan bir kadın yaratmıştı. Sevilecek bir eş, düşünmek, okumakta olduğumuz bir romanı kafasında biçimlendirmek için yazdığı mektupları gönderebileceği bir dost. Düş gücünüzle özellikle gerçeği bulabilirsiniz. Gerçekle düşlemin aynı şey olduğunu, aynı düşün iki yanı olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Ve bize bir varsayım gibi gelse de yazgının erişilmez mantığınca belirlenmiş bir kesinlik olan geleceği öngörebilirsiniz. Profesörün ikinci mektubu bunlardan söz ediyor. Sana yazmak için büyük bir gerekseme duyuyorum sevgilim ve bunun nedenini soruyorum kendi kendime. Belki yarın Noel olduğu için. Yeryüzü ötesi ılgımlarına bağlı bayramları hiç sevmesem de bugünün çekiciliğinden kurtaramıyorum kendimi. Sevginin gücüne ve yaşamın ölümsüzlüğüne, körü körüne inanan bir adamın doğumunun kutlandığı bir gün. Bugünü bir kin ve ölüm şöleni içinde kutlamak acı veriyor bana. Kendimi daha da yalnız sanmama yol açıyor. Bu geceyi seninle birlikte sımsıcak kıldığım bir yatakta seni kollarımın arasına alarak sevinçli çan seslerini dinleyerek geçirmek için neler verebileceğimi bilemezsin. Seni düşlemek artık yetmez mi oldu bana? Belki de Noel'in ya da düş gücümün seni canlandırmadaki yetersizliğin bir etkisi yok. Sana yazmak gereksemem, kendimle söyleşmek, kendime eşlik etmek, birden sinirlenmeme yol açan kaygıları alt etmek isteğinden doğuyor. Son haftalarda, son saatlerde bir sürü tatsızlık yaşadık. Sözde dostumuz hükümetçiler bize ateş açıp bir cephaneliğimizi havaya uçurdular. Şiiler bir müfrezemizi RDG-8 ile tarayıp gözdağı vermek için bir yürüyüş düzenlediler. Fransızlar Sabra mahallesinden çekildiler ve asıl önemlisi arkada bıraktıkları boşluk patlamaya yol açacak olursa kendimizi savunacak durumda değiliz. Cephane yetersizliği bir yana insan gücümüz eksik. Geçen pazartesi Agamemnon birliğin üçte birine izne çıkarttı. Yanlışını yüzüne vurduğumda önceden düzenlenmişti dedi. Önceden düzenlenmiş. Bizimkilerin düzenleme yetenekleri konusunda çok güzel bir fıkra var. Anımsatmanın tam sırası. Cennet, İngilizlerin polis, Fransızların aşçı, Almanların bira üreticisi, İtalyanların zampara oldukları ve her şeyi İsviçrelilerin düzenledikleri yerdir. Cehennem ise Almanların polis, İngilizlerin aşçı, Fransızların bira üreticisi, İsviçrelilerin zampara oldukları ve her şeyi İtalyanların düzenledikleri yerdir. Neyse, başka şeylerden söz edelim. Küçük İlyada'dan, dudaklarımda gülümseme, gözlerimde yaşlarla yazacağım romandan söz edelim. Romana başladım sevgilim, yazıyorum. Her gece odama kapanıp çalışıyorum. Romanımın tehlikeli sularında kulaç atıyorum. Beni hangi limana ulaştıracağını bilmiyorum. Roman, yazarına bile gizlerinin çoğunu hemen vermez, kimliğini açıklamaz. Çizgileri belirginleşmemiş bir cenin gibi başlangıçta bir varsayımlar madeni içerir. iyisiyle, kötüsüyle sayısız sürprizler saklar. Her şey olabilir, en kötüsü bile. Ama artık vücut biçimlendi, kalp çarpmaya başladı, akciğerler soluk alıyor, tırnaklar, saçlar büyüyor, belirsiz yüzün üstünde gözler, burun ve ağız seçiliyor. Sana tanıştırabilirim onu. Öykünün 3 aylık bir süre içinde geçtiğini, bir Ekim sonu pazarından bir Ocak sonu pazarına dek sürdüğünü, günlük olayları yansıtarak başladığını, çifte soykırımla geliştiğini, Boltzmann'ın matematik denklemi S eşittir KLNW'yi izlediğini ve olaylar öngörüsünü geliştirmek için Ulysses'in Hamlet yaratılışlı çırağından, yaşamın formülünü arayan birinden yararlandığımı söyleyebilirim. Adını Angelo koydum. Bu seçimin onun akılcı düşünce biçimine uygun düştüğünü sanıyorum. Zaten kimseye kutsal şiirdeki adları vermedim. Pusuda bekleyen geri zekalıların beni kendini beğenmişlikle suçlamalarını, emeğimle dalga geçmelerini önleyebilmek amacıyla ak halı komutanlara yırtıcı kuş adları ya da gülünç adlar verdim. Kişiler düş ürünü. Bir örnekten esinlendiğimde bile böyle. Gerçekten de sık sık işi gücü bir yana bırakıp kimseye belli etmeden gözlemler yapıyorum. Bakıyor, dinliyor, casusluk, gerçek hırsızlığı ediyorum. Sonra gerçeği düzeltiyor, yeniden biçimlendiriyor, yeniden yaratıyorum ve kimi kez öyle bir noktaya ulaşıyorum ki başlangıcın ne olduğunu anımsamıyorum artık. İşte ölümü bozguna uğratabileceğini sanan zorba general, işte umutsuz ve huysuz danışmanı, işte bilgi küpü garip kurmay başkanı, işte kimi kez ters, kimi kez babacan subayları, işte erlerinin çeşitliliği. Geçen mektubumda sözünü ettiğim askerler, uygar olan ya da olmayan her toplumda acı çekmeye ve Troya'nın duvarları önünde ölmeye yazgılı çocuklar. İlk mektubumda da değindiğim bu örneklerin tümüne yer verdim. Ama yine de bunlar kitabın sunduğu insan manzaralarının ancak bir bölümünü oluşturuyorlar. Yoksul ve çirgin, Kalabriyalı, suskun ve onurlu, Sardinyalı, uyanık ve kabına sığmayan Sicilyalı, varlıklı ve küskün Venedikli, laf ebesi ve alaycı Toskanalı, saf ve ürkek Romanyalı, seçkin ve iyimser Torinolu. Ninet adını verdiğim alımlı ve gizemli bir Lübnanlı kadın da kattım. Önemli bir rol verdim. Kentin çeşitli simgelerine de yer veriyorum. Yüce Tanrı'nın çöplükte yarısı yırtılmış bir kitap buldurarak kafasını karıştırdığı öncesiz ve sonrasız Parya. Yüce Tanrı'nın göksel yetkilerle donattığı öncesiz ve sonrasız Patron. Her yerde var olma özelliğiyle 14 yaşında alçak ve kalleş bir çocuğun kimliğine bürünmüş öncesiz ve sonrasız kötülük. Savaşın öldürdüğü çocukları, savaşın desteklediği pezevenkleri, savaşın koruduğu haydutları, bir sürü kadını, bu arada Lady Godiva adını taşıyan bir kadın taslağını ve tragedyaya karıştırmayı düşündüğüm 5 sevimli rahibeyi de kattım. Başrol oyuncularından figüranlara uzanan 60'a yakın kişi. Ama her geçen gün oyuncu sayısı artıyor. Sahne kalabalıklaşıyor, daha katılacak kişiler var. Tanrı yardımcım olsun. Bunları biçimlendirmenin, öykünün yapısına katmanın, gerektiğinde ve gerektiği biçimde olaylar örgüsünün amacına uygun biçimde davrandırmanın zorluğunu düşünebiliyor musun? Kimi kez kendimi kuklalarının iplerini tutmaya yeterli sayıda parmağı olmayan bir kuklacı sanıyorum ve ürperiyorum. Sorun onlara sınır, kısıtlama getirmememden kaynaklanıyor. Sınırlarsam roman eksilecek, yaşamı sessiz ya da siyah beyaz filmlerdeki gibi anlatacak izlemine kapılıyorum. Sessiz filmleri de, siyah beyaz filmleri de sevmiyorum. Sessiz ve siyah beyaz filmlerin sessizliğine, tek renkliliğine kapılıp benzersiz yoğunluklarına ya da özgünlüklerine övgü düzen estetikçileri hiç anlamıyorum. Yoğunluk dedikleri yaşamın seslerinden yoksun, özgünlük dedikleri de yaşamın renklerinden yoksun. Yaşam sessiz, siyah beyaz bir gösteri değil. Sonsuz sayıda renkten oluşan bir ebem kuşağı, sona ermeyen bir gürültüler dinletisi. Seslerin, yüzlerin ve kişisel yazgılarımızı belirleyen olaylar zincirini dokumak için eylemleri iç içe geçen, üst üste binen canlıların akıl almaz bir kargaşası. Bu küçük İlyada'da belirtmek istediğim bir şey de sevgilim, kişisel yazgılarımızı hep bizim yapmadığımız eylemlerin iç içe geçerek ya da üst üste binerek dokudukları bir olaylar zincirinin belirlemesi. Söz gelimi, kendi yazgısı da bir başkasının rastgele bir eylemi tarafından belirlenen bir kişinin rastgele bir davranışı bizim yazgımızı belirler. Kendi istemimize, kendi seçimimize yabancı bu düzenek sonsuza dek böyle işler. Bunu söyleyebilmek ya da söylemeyi denemek için elimden geldiğince çok kukla kullanmak zorundayım. Çok eğleniyorum bunu yaparken çünkü onlar aracılığıyla kendi kimliğimi açıklayabiliyorum. Kimliğimin çeşitli yönlerini, var olduklarını bilmediğim ama var olduklarını keşfettiğim kimliklerimi. Flaubert, Madame, Bovary, Semua, Madame Bovary benim dermiş. Ben de Angelo'yum, Ninet'im, Akbabayım, Charlie'yim, Çılgın Atım, İspenç Horozuyum, Şekerim, Pistoya'yım, Kartal Birim, Atmacayım, Sandokan'ım, Şahin'im, Safgigi'yim, Altın Elli Armando'yum, Cino'yum, Martino'yum, Fabio'yum, Matteo'yum, Çivi'yim, Soğan'ım, Nasıralı'yım, Rambo'yum, Ferruccio'yum, Stefano'yum, Fifi'yim, Ugo'yum, Gaspare'yim, Fransız Bernard'ım, Rocco'yum, Luca'yım, Ölü Onofrio oğlu Salvatore Bellezza'yım, Yasemin'im, İmam'ım, Sana'mım, Dalila'yım, Rahibe Esperanza'yım, Rahibe George'um, Rahibe Milady'yim, Rahibe Fransuaz'ım, Rahibe Madlen'im, Çöpçü Bilal'im, Karısı Zeynep'im, 8 çocuğum, Zandra Sadr Hazretleri'yim, Maymuncuğum, Sevgilisi Raşit'im, Pisboğaz Ali'yim, Pezevenk Ahmet'im, Küçük Muhammed'im, Kız Çocuğu Leyda'yım, Yakında yüzbaşı Hasan olacağım, çamaşırcı Roberto olacağım, balıkçı Calogero olacağım, çavuş Natale olacağım, Rocky olacağım, Muhammed'in anası olacağım, Leyda'nın anası olacağım. Düş gücümün ürettiği, beynimin kıvrımları arasına gizlenen, düşüncelerim ve duygularım nedeniyle var olan ve onları bir vampirin kan emişi gibi emen herhangi bir canlı olacağım. Daha doğrusu öyleyim. Ortak yaşarlığımız öylesine eksiksiz ki kendimi artık onlardan ayıramıyorum. Ağladıklarında onlarla birlikte ağlıyorum. Güldüklerinde onlarla birlikte gülüyorum. Korktuklarında onlarla birlikte korkuyorum. Öldüklerinde onlarla birlikte ölüyorum. Hiç ayrılmıyorum onlardan. Hiç. Agamemnon dün gece anladı bunu. Kule sorununu, Sabra'nın fitilini ateşleyebilecek binanın durumunu incelerken beni suskun görünce ne düşündüğümü sordu. Kuleyi öyküye nasıl katacağımı, romanın dönüm noktası olacak, can damarını oluşturacak bir çarpışmayı nasıl başlatabileceğimi düşünüyordum. Kişilerin en azından 1/3'ini bu savaşa katabilirim. Bir bölümünü öldürür, 1/3'ini daha sonra kullanmak amacıyla perdenin gerisinde tutar ve savaş sona erince de yazgının kaçınılmazlığını vurgulayabilirim. Sonra da 3. kamyonu ortaya çıkartır, S eşittir K, L, N, W formülünü değerlendirir, ölüm aracılığıyla yaşamın formülünü veririm. Kendimi Olimpos Dağı'nın tepesinden, evreni canın istediği gibi yöneten, kuklalarının iplerini canı istediği gibi çeken, istediklerini kurban edip istediklerini koruyan, tükenmez ebem kuşağının renklerini, sonu gelmeyen gürültüler dinletisinin seslerini yaratıp yok eden Jüpiter sanıyorum. Bu nedenle Akbaba'ya uykudan birden uyandırılanların tersliğiyle yanıt verdim. O da kızdı. Albay, stratosferde dolaşmaktan vazgeçin. Doğruydu dediği, hep stratosferde dolaşıyorum. Bir tür bilinçli çılgınlık içinde yüzüyorum. Sevgilim, yazabilmek için hem bilinçli hem de çılgın olmak gerekiyor. Bu korkunç birliktelik olağanüstü bir şey. İçinde yüzmek büyük bir ayrıcalık, soylu bir sorumluluk. Bunu sana bugün bilimsel araştırmaların, ayrıntılı tartışmaların, günlük konuşmaların ve çok satarların konu edindikleri ama kimsenin sorunun püf noktasını dikkate almadığı bir örnekle doğrulayacağım. Şöyle, sinema ile televizyonun yazılı sözün, yazılı anlatının yerini aldıkları bir çağda yaşıyoruz. Dünya ile iletişim kurmada yönetmenler, daha doğrusu oyuncular, yazarların yerini aldılar. Hiç kimse, bu arada ben de, perdenin büyüleyici çağrısına, cinselliğin kutsal gizliliğini, ölümün dokunulmaz törenselliğini bile eğlenceye dönüştürebilen bir iletişim sisteminin sağladığı sürekli oyalamaya karşı çıkamıyor. Bu çağdaş Meduza'nın boyunduruğu altına giriyor, büyülenmiş gibi saatlerce görüntülerine bakıyor, seslerini dinliyoruz. Bu nedenle daha az okuyoruz. Artık hiç okumayanlar bile var. Okumadan, yazılı söz, yazılı anlatı, yazarlar olmadan yaşanabileceğini düşünüyorlar. Oysa yaşanamaz. Yaşanamamasının nedeni yalnızca sinema ile televizyonun yazılı söz, yazılı anlatı, yazarlar olmaksızın var olamayışları değil. Asıl neden, perdenin okurken düşünüldüğü gibi düşünmeye izin vermemesi ve vermeyeceği. Görüntüleri ve gürültüleri aşırı oyalayıcı, yoğunlaşmayı engelleyici. Bilemediniz, yüzeysel ve geçici düşünceler öneriyorlar. Niçin biliyor musun? Çünkü bizi şaşırtmayı, eğlendirmeyi çok önemsiyorlar. Ve bu amaca ulaşmak için çok ilkel, çok çocuksu yöntemler kullanıyorlar. Beynimizi kullandırmayı önemsiyorlar. Okumak için biraz beyin, daha doğrusu akıl ve kültür gerektiğini anımsatmayı, iki gözü iki kulağı olan her budalanın ya da okumaz yazmazın çağdaş Meduza'nın görüntülerine bakıp seslerini dinleyebildiğini vurgulamayı gereksiz görüyorum. Yaşamak, yaşamı sürdürebilmek için düşünmek zorundayız. Düşünmek için de düşünce üretmeliyiz. Kim yazardan daha iyi düşünce üretebilir? Kim sunabilir? Yazar, yaşamı emip düşünce olarak geri veren bir süngerdir. Düşünce biçiminde danalar doğuran sürekli gebe bir inektir. Her çölde su bulup düşünce biçiminde fışkırtan bir su kaynağı arayıcısıdır. Büyücü Merlin'dir, falcıdır, peygamberdir. Çünkü başkalarının göremedikleri şeyleri görür, başkalarının işitmediklerini işitir, başkalarının tasarlayamadıkları, sezemedikleri şeyleri tasarlar, sezer. Görmekle, işitmekle, tasarlamakla, sezmekle yetinmez. Bunları başkalarına da aktarır. Sağlığında da, öldükten sonra da. Sevgilim, hiçbir toplum yazarlar olmaksızın gelişmemiştir. Hiçbir devrim, iyisi de kötüsü de, yazarlar olmaksızın gerçekleşmemiştir. Dünyayı iyi ya da kötü doğrultuda harekete geçirenler, değiştirenler yazarlardır. Bu nedenle yazarlık mesleklerin en yararlısıdır, en yücesi, en doyurucusudur. Abartıyor muyum? Coşkunun parlaklığına, acemiliğin ütopyalarına mı kapılıyorum? Yanıtını biliyorum. Sakin olun bayım. Aydınlanma çağı 18. yüzyılda matematikçi ve filozof Jean-Baptiste de Albert'in dediklerini unutmayın. Kimsenin oturmadığı ıssız bir adada bir şairin bir yararı olmaz. Ama bir geometricinin olur. Hiç kuşkusuz ateşi bir yazar yakmamıştır. Tekerleği bir romancı bulmamıştır. Mesleklerin en yücesi, en doyurucusu konusunda yıllar boyunca günün her saati yazan, varlıklarını bir kitaba adayan yazarlara sor ne düşündüklerini. Albayım diyeceklerdir. Beyrut'ta yemekten sonra birkaç saat yazı yazmanın böyle bir yargıya varmanız için yeterli olduğunu mu sanıyorsunuz? Kimi düşüncelerin varlığını ya da bir öykünün ana çizgilerinin kurulmasını bir kitap yazmak için yeterli mi buluyorsunuz? Yazmanın gerçekten de bir keyif olduğuna mı inanıyorsunuz? İzin verin de ne olduğunu anlatalım size albayım. Yavaş yavaş bir hapishaneye, bir işkence hücresine dönüşen bir odanın dayanılmaz yalnızlığıdır yazarlık. Size alay ederek bakan, bomboş sayfanın korkusudur. Bulamadığınız, bulsanız da yanındaki sözcüğe uymayan sözcüğün azabıdır. Aksayan cümlenin, tutmayan ölçünün, durmayan yapının, sırıtan sayfanın, kaldırıp atıp sözcükler Tantalos'un aç ağzından kaçışan besinlere benzeyinceye dek yeniden yazacağınız bölümün çilesidir. Güneşten, maviden, yürümek, gezmek, yalnızca kafanızı ve ellerinizi değil, vücudunuzun tümünü kullanmak keyfinden vazgeçmektir. Bir keşişlik disiplini, bir kahramanlık çilesi ve Colette'in öne sürdüğü gibi bir mazoizmdir. İnsanın kendine karşı işlediği ve yasalarca tıpkı öbür suçlar gibi cezalandırılması gereken bir suçtur. Yazı yazdıkları için akıl hastanelerini ya da mezarlıkları boylayan bir sürü insan vardır albayım. Alkole, uyuşturucuya bağlananlar, çıldıranlar, kendilerini öldürenler de. Yazmak insanı hasta eder, yıkar albayım. Bombalardan daha çok ölüme yol açar. Biliyorum. Küçük İlyada'nın gerçekleşmeyecek bir düş, doğmayacak bir kitabın embriyosu olabileceğini de biliyorum. Yalancı bir gebelik bile olabilir. Tıpkı çocuk istedikleri için bilinçaltının etkisiyle adetten kesilen, havayla şişen karınlarında bir dölüt taşıdıklarına inanan kadınlarda olduğu gibi. Ama mutluluk hep bir yanılsamadır ve yalan da olsa, gerçek de olsa bu gebelik bana bir mutluluk olanağı sağlıyor. Seni kucaklıyorum sevgilim. Kendimi korumama yardımcı olduğun, bana eşlik ettiğin, sinirlerimi bozan kaygıları yenmeme katkıda bulunduğun için teşekkür ediyor, mutlu bir Noel diliyorum. Ek, mutlu Noel mi? Bu satırları yazarken Fransızlar kuleyi boşaltıyor, hükümetçi 8. Tugay da onların yerini alıyordu. Sana teşekkür ederken Gobeireli Amalcılar 22'nin önündeki boşluğu işgal ediyor, yamalı ceketli cücenin öncülüğünde bir barikat kuruyorlardı. Ulysse'nin nasıl sözlü ya da ruh bilimsel bir kurnazlıkla bunları barikatı kaldırıp mahallelerine dönmeye razı ettiğini bilmiyorum. Hükümetçilerin hangi taktik ya da stratejik hesapla lanet binanın gözetimini bize bıraktıklarını da bilmiyorum. Bildiğim bizim 10 maromuzun şu ara binada bulundukları ve ancak saat 5'e gün batımına dek orada kalabilecekleri. Ne anlama geliyor bu biliyor musun? Gerçekle düşlemin aynı şey olduklarını, aynı düşün iki yüzü oldukları anlamına geliyor. Düş gücümle tasarladığım savaş, güneş batıp da 10 mara kuleden çekildiklerinde gerçekten çıkacak. Acımasız bir savaş olacak ve sağ kalırsak, ben de sağ kalırsam romana gerçekten bir dönüşüm kazandıracak. Romanın gerçek düğümü olacak. Yazgıya karşı koyulamayacağına ilişkin görüşümü geliştirmek, üçüncü kamyona dönmek, S eşittir K, L, N, W denkleminin sonuçlarını çıkartmak, sonra da ölüm aracılığıyla yaşamın formülünü vermek olanağını sağlayacak bana. Elbette böyle bir formül varsa, bu formülün varlığından kuşku duymak için hiç bu denli çok gerekçe olmamıştı. 28. ayrımın sonu, sayfa 341.